Ayrım 21.
Ancak bunların sonuncularından birisi önemli bir politikacının kızıymış. Mütevelli heyeti ve yürütme kurulu üyesi olan başka bir politikacı, öteki yürütme kurulu üyesini de ikna ederek üniversiteye yeni atanan bir öğretim üyesini, bu öğrencinin özel durumunu inceleyerek kaydının yenilenebilmesi olanaklarını araştırmakla görevlendirmişler. Bu zatla pek inandırıcı olmayan bazı nedenler ileri sürerek kaydın yenilenebileceği konusunda yürütme kuruluna bir rapor vermiş. Yürütme kurulu da gereği yapılmak üzere raporu dekanlar kuruluna havale etmiş. Dekanlar toplantısında söz konusu rapor okununca büyük çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan dekanlar afallar gibi oldular. Önerinin inandırıcı bir yanı yok gibiydi. Gerçekle ilgili fakülte dekanlığının önerisiyle sorunu öğrenci kayıt bürosunun inceleyip değerlendirmesi gerekirdi. Sonra akademik yönetmeliğin ilgili maddesinin değişmesi gerekiyorsa buna dekanlar kurulunun karar vermesi gerekirdi. Ben özellikle bu noktayı uygulayarak raporun yöntem içerik açısından müzakere konusu edilemeyeceğini, olsa olsa yönetmeliğin ilgili maddesinin değiştirilmesine gerek olup olmadığının müzakere edilebileceğine değindim. Hazırlanan tüm savunma ve direnmelerine rağmen rapor reddedilerek yönetmelikle ilgili hususun daha sonra ele alınmasına karar verildi. Bu kurallara tamamen uygun bir sonuç olmakla birlikte yürütme kuruluna meydan okumak gibi bir şeydi. Çeşitli nedenler yüzünden mütevelli heyeti kadro çoğunluğu ile düzenli toplantılar yapamıyor, tüm işler ve yetkiler iki kişilik yürütme kurulunun elinde toplanıyordu. Bu nedenle olsa gerek, dekanlar kurulunun kararına tepki hızlı oldu ve kayıt yenilenmesine ilişkin rapor kadar da keyfi bir nitelik taşıyordu. Mazereti yüzünden toplantıda bulunamayan birisiyle rapor yazarı dışındaki tüm dekanların görevine son verildiğine ilişkin yazılar gelmeye başladı. Ayrıca eğitim fakültesini de kapatılarak kuruluş halindeki temel bilimler fakültesine bağlandığı yazılı olarak bildirildi. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki işim ve 2 yaşını yeni dolduran eğitim fakültesi sona erdi. Bu olaylar sonunda nefsimle uzun bir hesaplaşmaya girişmek zorunda duydum. Özel eğitimde eğitim fakültesi de kanıma göre ülkeye yararlı olabilecek girişimlerdi. Bunların bir noktada çıkmaza sürüklenmesinin nedeni acaba benim kişisel tutumumdaki bir yetersizlikten mi kaynaklanıyordu? Her girişim şüphesiz bazı çıkar, prestij ya da inanç çatışmalarına neden olabiliyor. Tasarlananın başarılı olabilmesi için herhalde bu çatışma olanaklarının iyi hesaplanması ve bazen esneklik gösterme zoru var galiba. İlke ve inançlarından hiçbir suretle ödül vermeye yanaşmayan bir katılık, savaş naralarını körüklemeye neden oluyor sanırım. Yalnız bu gerçeğin farkına varmak insanı onu uygulamaya yatkın duruma getiremiyor. Yıllar geçtikçe biraz olsun yumuşamakla beraber meslek yaşamım boyunca kör kadılıktan tümüyle vazgeçemedim. Öte yandan işlerimizdeki bu yazboz tahtalığının kişisel erdem ve yetersizlikleri de aşan sosyo-kültürel bir boyutu da var sanırım. Uygarlık tarihimize bir göz atılacak olsa insan neredeyse yapıcı ve yakıcı iki gücün sürekli savaş halinde olduğu kanısına varıyor. Ülkenin hemen her köşesinde yarım kalmış bir yapı, fabrika, köprü ya da yol görürsünüz. Bunlar birisinin başladığı işi onu izleyenin horlamasından doğmuyor mu? Bu çatışma ve çekişmeler acaba gelenekleri, değer ve inançları birbirinden oldukça farklı doğu ve batı dünyalarının arasında varlığımızı sürdürmeye uğraşmanın bir sonucu mu? Bu iki farklı dünyadan birisiyle gönülden özdeşleşemiyor, birini yüceltip ötekisini batırma yolunun yarattığı garip bir toplumsal çatışma havası içinde bocalayıp duruyoruz. 19. Bölüm 27 Mayıs Doktora için ülkeden ayrılmadan önce bile politik havada fırtına bulutları belirmeye başlamıştı. İktidar partisi mecliste ezici bir çoğunluğa sahip olduğu halde, cılız muhalefetin en yalın eleştirileri karşısında bile aşırı bir sinirlilik ve tahammülsüzlük gösteriyordu. Muhalif basının çeşitli biçimlerde gırtlağı sıkılıyor, muhalefeti yok etmek için bütün maddi kaynaklarına el atılıyor, politize edildi diye halk evleri bile kapatılıp kitaplık ve öteki donatımları yağma ediliyordu. Muhalefetle yıllardır tek elinde tutmaya alıştığı iktidar partisini elden kaçırmanın şaşkınlık ve kırgınlığı içinde sinirlilik ve gerginliği artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Amerika'da bulunduğumuz süre içinde akraba ve dostlardan aldığımız mektuplarla gönderilen yurt gazeteleri durumun her gün biraz daha kötüye gittiğini gösteriyordu. Mektup yazanların bir kesimi geri dönmeyip orada kalıp yerleşmemize öğütlüyor, bir kesimi de toplu yeniden kullanılmış şipe kadar uzun sipariş listeleri veriyordu. Anlaşıldığına göre ekonomik durumda hızla bozuluyordu. Plansız, kişisel tercih ve beğenilere dayanan bir kalkınma furyası yüzünden olan kaynaklar alabildiğine zorlanıyor, para hacmini artırıp değerini düşürecek önlemlere gidiliyordu. Bu nedenle de piyasadaki tüketim maddeleri ortadan kaçıyor, yokluk ve pahalılık dolu dizgin gidiyordu. Döndüğümüz zaman hemen her şey için kuyruğa girip saatlerce beklemek, çoğu zaman da bitti duyurusuyla eli boş dönmek gereği daha ilk günlerde bile gözümüzü yıldırmıştı. 8 yıl önce uzun bir tek parti yönetiminden sonra iktidarın seçimle el değiştirmesi çoğu kimseyi sevindirmişti. Kendimizi kolayca özgürlük ve demokratik yönetime alıştırabileceğimiz inancı güçlüydü. Fakat o yıldan iktidara gelenler kolayca nasıl geldiklerini unutmuşlar, baskı ve zorla muhalefeti ve muhalifleri sindirip susturarak iktidarı sürdürebileceğine inanmıştı. İktidar tahtına bir kez oturan politikacıyı kısa sürede kendi dışında doğru ve iyi bilen olmadığını inandıran neydi? Belki bunda bir ölçüde yüzyıllar boyudur süregelen tanrı gölgesi mutlakiyet yönetimi geleneğinin bir etkisi olabilir. Ama toplumun özellikle geçim ve çıkarlarını iktidara bağlamış olanların aralıksız onları tanrılaştırma ve insanüstü yaratıklar gibi gösterme çabalarının da başları döndürmekte rolü var sanırım. İnsanoğlu ne kadar güçlü ve yetenekli olursa olsun zaaf ve kusurları da olan bir yaratıktır. Aynı ilke kötü ve zararlı sayılan insanlar için de geçerlidir. Kudretli olanları hiçbir kusur ve eksiği olmayan yarı tanrı durumuna sokarsak çok geçmeden onlar da buna inanmaya başlar. O duruma düşünce de eleştirenlere kızmaları doğaldır. Bütün düşündükleri ve yaptıklarının doğru ve iyi olduğunu inandırılmış bir önder çok geçmeden eğriyi doğrudan ayırt edemez hale gelir. Daha kötüsü onun bu tutumunun adım adım toplum katına da yayılması ve çoğu kişinin ben yaptığım oldu işte biçiminde ölçüsüz bir sorumsuzluk içine sürüklenmesidir. Nasıl çocuklar davranış modeli olarak ana babalarını seçerlerse toplum bireyleri de davranışlarında törellik konusunda kendini güdenleri örnek alırlar. Mayıs güneşinin sıcaklığı kanları hızlandırdıkça günlerin önemli olayları gebe olduğu daha açık görülüyordu. Bu nedenle bir şafak vakti silah sesleriyle uyanınca başımı pencereden uzatıp gürültünün yönünü kestirmeye uğraştım. Sonra telefon çaldı. Bir yakınım radyoyu aç diye seslendi. Dışarı çıkma yasağına rağmen sokağa dökülen kalabalığın coşkusu toplumdan kopan bir yönetimin gözlerini açması gerekirdi. Milli birlikçilerden birkaçını ihtilalden önce de tanıdım. Bir yakınımın sınıf arkadaşlarıydı bunlar. Bu nedenle olsa gerek kurulan çeşitli danışma komitelerinden milli eğitimle ilgili olana beni de atamışlar. Böylece yıkılan yönetim düzenini yeniden kurma uğraşı ortasında olup bitenlere biraz yakından tanık olabilme fırsatı çıktı. Eski meclisin arzuhal encümeni odası komisyonumuza tahsis edilmişti. Daha ilk günlerde komisyonun listede adı olmayan başka bir üyesi de bulunduğunu fark ettik. Yemek aralığından sonra çalışma odamıza dönünce toplantı masası üzerinde bıraktığımız dosya toparları arasında kedi dilinde beyaz bir lağım faresinin dolaştığını görmüştük. Bağırışın kol bacak sallayarak kovalamaları, meclis hademelerinin harekete geçirmeye uğraşmamıza rağmen bu yaratık belki daha önceki kuşakların yıllardır yurttaş yakınmalarının doldurduğu telli pullu şikayetnamelerle karınlarını doyurmaya alışmıştı. Bundan pek vazgeçmek niyetinde olmadığı da anlaşılıyordu. Dikkatimizi çeken ikinci sorun ülkede hemen her düzeyde oluşan dert ve şikayet birikimiydi. Kimisi haksız olarak görevden alındığını, işine iadesini istiyordu. Yıllardır eski iktidarın yasal olmayan davranışlarına karşı direnip düzeni korumaya çalışmasının ödülünü isteyenler, üstündekilerin ehliyetsizliğinden yakınanlar tümen tümendi. Bu kargaşa ortasında gerçeği uydurma ve iftiradan ayırt edebilmek çok zordu. Bunları ilgili oldukları bürokratik kanallara yönelterek çözümlemeye kalkmak da olanaksızdı. Çünkü çoğunluğu o kanalların tıkanıklık ve işlemezliğiyle ilişkiliydi. Bunlardan birisine ilişkin anıma değinmekten kendimi alamıyorum. Batı Trakya'da çalışan öğretmenleri temsilen iki genç öğretmen gelmişti. Emeklilik hakları olmadığından yetkili öğretmenlerin uzun süre görevde kalmak istemediklerini, ayrılanların yerine de Türk cemaatinin ancak düşük ücretli ehliyetsiz kişiler bulabildiğinden yakınıyorlardı. Dilekleri hükümetin bu okullarda çalışan ehliyetli öğretmenlerin hizmet sürelerinin sonunda emekli olabilme olanağı sağlanmasını diliyorlardı. Önceleri bu tür girişimlerinden bir sonuç sağlayamamışlardı. Dışişleri ve Maliye Bakanlığı ve emekli sandığından davet edilen temsilcilerle soruna bir çözüm aramaya koyulduk. Dışişleri temsilcisi kesin olarak böyle bir girişimin Lozan Anlaşması'na aykırı düşeceğini belirtiyordu. İlgili devletlerin sınırları içindeki azınlık okullarının maaş ve öteki gereksinimlerini cemaatin karşılaması ilkesini benimsemiş, bu nedenle de devlet bütçesinden böyle bir katkı olanaksızmış. Gelen temsilciler bizdeki azınlık okullarında çalışanları anavatanlarınca emekli olabilme olanağının sağlandığını söylediklerine değinildi. Kesin bir dille olamaz yanlış bir söylentidir denildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarla ilgili bölümünden soruşturuldu. Böyle bir işlemden haberleri olmadığı karşılığı alındı. Sonra Trakya'dan gelen temsilciler bir gün ellerinde 30 yıl önce yürürlüğe konmuş bir yasanın kopyasıyla çıka geldiler. Türkçe'ye çevirtildi. Neredeyse Lozan Anlaşması'nın mürekkebi yeni kurulmuşken, ilgili devlet bizdeki azınlık okullarında çalışanlara emeklilik dahil koruyucu birçok hükümleri kapsayan bir yasa çıkarmış ve uygulaya geliyormuş. Dışişlerimizin bu durumdan bilgisi bile yokmuş. Buna rağmen yerinde yapılan bu dileğe çözüm bulabilmek için günlerce karışık önlemlere başvurmaktan kendimizi kurtaramazdık. İktidar alaşağı eden subaylardan bir kesimi küçük rütbeli hevesli gençlerdi. Birkaç gün içinde ordu komuta zincirinin alt basamaklarından yüksek rütbeli komutanlarla yan yana ülke yöneticisi durumuna yükselivermelerinin benlik duyguları ve davranışlarını etkilemesi doğaldı. İçlerinden bazıları hemen her şeyin doğrusunu ve geçerli olanını kendilerinin bildiği kanısına saplanmış gibiydiler. Sivil bürokrasiyi yağlayıp daha iyi çalışır duruma getirmek için bakanlıkların gidişiyle ilgilenmek üzere bir iş bölümü yapılmıştı. Bu nedenle bakanlık ileri gelenlerini karşılarına toplayıp neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda söylev verenler de çıkıyordu. İşlerinde iyice kabuk tutmuş kıdemli bürokratlar bu girişimlere bıyık altından gülerek eskiden beri yapa geldiklerine yeni adlar takmakla yetiniyorlardı. Bununla birlikte yersiz de olsa zorlamalar, kavşakları iyice kireçlenmiş ihtiyar bürokrasiyi biraz canlandırıp bir şeyler yapıyor görünmeye zorluyordu. 27 Mayıs suçu ve sorumluluğu öncelikle ehliyetsiz politikacıların yüklenmesi gerektiği halde, Cumhuriyet'in yakından beri orduyu politikadan uzak tutma çabası böylece bir anlamda bozulmuş sayılırdı. Ordu ancak ülkenin iç ve dış güvenliği ve yüksek çıkarları söz konusu olunca politikaya bulaşmak zorunda kalıyor, sonra gerekli önlemleri alıp kışlasına çekiliyordu. Kurucu meclisle birlikte danışma komisyonları lağvedilmiş, ben de Gazi'deki hocalığım ek görev olarak üzerimde kalmak üzere talim ve terbiye kurulu yeliğine atanmıştım. Kurucu meclis süresince bütün bakanlıklar ve bağlı hizmet kurumlarında bir derlenip toparlanma çabası görülüyordu. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı da kurduğu çeşitli çalışma grupları ile merkez örgütünden hizmetin il ve köylerdeki tabanına kadar her aşamasının elden geçirilmesine girişilmişti. Milli Birlik Hükümeti'nin son günlerinde yasallaştırılan ilk öğretim yasasından yararlanarak 10 yıl içinde sorumlu öğretimi %100 gerçekleştirecek planlar hazırlanıyordu. Başka bir komisyon öğretmen yetiştirmenin tüm kademelerini elden geçirip günün gereklerine cevap verecek duruma getirmeye çabalıyordu. Orta ve yüksek öğretimle merkez örgütünü yeniden düzenlemeye uğraşan komiteler de bulunuyordu. Bütün bunların hazırlıkları da koordinasyon komitesine sevk ediliyordu. Bu komite talim ve terbiye kurulu dışında eski bakan ve müsteşarlar ve üniversite temsilcilerinden oluşuyordu. Gece geç saatlere kadar çalışarak münferit raporlar arasındaki çelişki ve kopuklukları gidermeye ve 7. Milli Eğitim Şurası'na sunulacak duruma getirmeye uğraşıyordu. Herkes yeniden doğuşun ümit ve coşkusu içindeydi. İlk öğretim planlanması yasal dayanağı bulunduğundan hemen uygulamaya aktarılmak için ilgili dairesine sevk edildi. Ortaokul, lisenin hazırlık okulu olmaktan çıkarılıp zorunlu öğretimin bir uzantısı olma durumuna getirilmişti. 8 yıllık sürenin son 3 yılını hayata meslek okullarına ve liseye hazırlığı sağlayacak esnek bir program olması öngörülüyordu. Lise ise küçük illerden başlayarak klasik lise ile tüm mesleki ve teknik okulları çok amaçlı esnek bir programla tek bir yönetim altında toplayacak bir kurum durumuna getirilecekti. Şura'ya sunulan öneriler arasında ilk ve özel eğitim dışında beni en çok ilgilendiren ve epeyce emek harcadığımız Eğitim Bilimleri Akademisi projesiydi. Bu eğitim özel hizmetlerine doktora düzeyine kadar ihtisas yapma olanağı sağlayacak bir kurum olmalıydı. Bu tür kurumları bitirenlere üniversite kapısı kapalı olduğundan bunun önce üniversite dışında kurulması, yeterince oluşturulduktan sonra istenirse üniversite manzumesi için alınması düşünülebilirdi. Yıllardır üniversite bünyesinde bir eğitim fakültesi fikrine karşı çıkanlar, şimdi de böyle bir kuruluşun üniversite dışında olamayacağı savını benimsemişti. Koordinasyon komitesinin tüm önerileri şuraca onaylandı. Ancak Eğitim Bilimleri Akademisi önerisi benimsendikten sonra da muhaliflerin bir eğitim fakültesi önerisi de onaylandı. Şura peşinden yeni bakanla yapılan toplantılar sonunda şura kararlarının neredeyse tümü bakanca benimsenip bir vakit cetveline de bağlandı. Bunun üzerine Talim ve Terbiye Kurulu'nda program çalışmalarına başlandı. İlk öğretimin uzantısı durumuna gelen ortaokul programı uzun tartışmalar sonunda ortaya çıkar gibi oldu. Bir yanda tüm eğitim ve öğretimin bilgi aktarmaktan oluştuğu kanısını taşıyanlar, derslerin birleştirilmesi ve ders çeşitlerinin sınırlandırılmasını seçmeli ders ilkelerine karşı direniyorlardı. Bu çalışmalar sırasında mesleğin ne kadar çeşitli kaynaklardan oluştuğu, temel kavramlar ve ilkelerde bile ortak bir zemin bulunamadığını daha açık olarak görebiliyordum. Kurulun yaptığı önemli işlerden birisi de fakülte ve yüksek okulları bitirip de öğretmenlik yapmak isteyenleri hangi bilgi ya da beceri dalında öğretim yapabilecekleri konusunda fetva çıkarmaktı. Bu nedenle hemen her tür fakülte ve yüksek okul mezunu istediği takdirde öğretmenlik yapabiliyordu. Bu tutumun tek bir anlamı vardı. O da öğretmenliğin diğer ölçüleri ve gereken belirsiz bir meslek olarak görüldüğüydü. İnsanın sağlık sorunlarıyla uğraşan bir bilim ehli olmayanların teşhis ve tedavi işine burunlarını sokmasını suç saydıracak mesleki bir kesinliğe erişmişti. Artık berber, dişçilik, aktar, eczacılık yapamıyordu. Buna karşın doktor, baytar, mühendisten tutun da neredeyse okur yazar herkesin öğretmenlik yapabileceği kabul ediliyordu. İnsan celladı denen bu malzemeyi alıp beden, karakter ve kişilikli sağlıklı uygar insanın ihtiyacı olan bilgi ve becerilerle donatılmış, güvenilir ve yararlı yurttaşlar durumuna getirebilmek, hiçbir mesleki yeterlik sağlamadan herkesin başarabileceği bir iş sayılıyordu. Mesleğin bu yapısının bakanlık makamının yüksek danışma kurulu olan Talim ve Terbiye Kurulu'na yansıması da doğaldı. Üye sayısı son yıllarda 5'ten 20'ye kadar yükselen kurulda fen, matematik, tarih, coğrafya gibi alanlarda uzun süre öğretmenlik yapanlar çoğunluktaydı. Bunların dışında teknik ve mesleki eğitimden birkaç mühendis ve yönetici, din öğretimi uzmanı ve birkaç tane de eğitim ve ruh bilimin çeşitli dallarında uzmanlık sağlamış kişi bulunuyordu. Herhangi bir sorun ya da konuyu inceleyip bir sonuca bağlamak için toplanan kurallarda bu nedenle saatlerce konuşulduğu ve bir sonuca varılamadığı oluyordu. Çünkü karara bağlanacak konu ve sorunlar üzerinde önceden yeterli inceleme ve araştırma yapılmıyor, gündem genellikle oturum başında açıklanıyor, herkes meslek tecrübelerine dayanarak elini kulağına atıp diline geleni söylüyordu. Uğraşıp tartışarak gerekli araştırmaların yapılabildiği konularda da sağlanan bulgular değil, çoğunlukla kişisel yaşantı ve kanılar ağır basıyordu. Bunun en iyi örneği sınav ve sınıf geçme yönetmeliğine ilişkin çalışmalardı. Yönetim dairelerinin önerisiyle bakanlık makamı yürürlükteki yönetmeliğin değiştirilmesini istiyordu. Onlara göre sayısız bütünleme hakkı öğrencileri tembelliğe, bir dersten borçlu olarak yukarı sınıfa devamsa borçlanmaya alıştırıyordu. Oysa bu önlemler sınıf tekrarlamak zorunda kalan öğrencilerin her sınıfta oranının çok yüksek oluşuna bir çözüm diye getirilmişti. Şimdiki öneriler ise bütünleme hakkının bir dersi indirilmesini, borçlu sınıf geçirmesinin kaldırılması isteniyordu. Karşı görüşü savunanlarsa önce okullarda bir araştırma yapılarak kaç dersten bütünlemeye kalanların bütünlemede sınıf geçebilme olanağının çok zayıf olduğu sayısının belirlenmesini istiyordu. Ayrıca borçlu sınıf geçmenin kaldırılması için programlara seçmeli dersler eklenmesini ve her sınıfta izlenmesi zorunlu olan 14-18 çeşit dersin azaltılması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bir sınıfın 15 dersinden geçer not alıp da bir tanesinden başarısız kalan öğrencinin sınıf tekrarlama zorunda bırakılmasının eğitim ilkelerine de adalet duygularına da aykırı olduğu söyleniyordu. Karşı taraf araştırma önerisini geciktirme taktiği sayıyor, ders sayısının azaltılmasını kültürsüz öğrenci yetiştirme diye adlandırıyorlardı. Uzun tartışmalardan sonra kurula bağlı test ve araştırma bürosu yolu ile örneklem sayılacak bir okul kümesinde bu açıdan bir araştırma yapılması uygun görülebildi. Sonuç olarak 3-4 dersten bütünlemeye kalanların Eylül'de sınıf geçme şanslarının %60'ın üstünde olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen benim 20 yıllık müdürlüğüm sırasında durum hiç de böyle değildi diye kişisel yaşamını bilimsel bulguların önüne koymak isteyenler de çıkabiliyordu. Bu yapısal yetersizliğin dışında kurulun işlerini hayli zorlaştıran başka nedenler de vardı. Bunların başında gelip giden bakanların daha çok siyasi düşüncelerle uygulamaya aktarmak istedikleri konularda kurula baskı yapmaya girişmesiydi. Burası sadece bir danışma kurulu olduğu halde bakan buyruklarının altında kurulun caizdir, değildir fevrasının bulunmasına önem veriyordu. Böyle bir durum son yönetmelik değişikliği yüzünden ortaya çıkmıştı. Bu konuda bütünlemenin taban sınırı 4 ders olarak benimsenmiş, borçlu sınıf geçme kaldırıldıktan başka ders sayılarında hiçbir azalma yapılmamıştır. Bu arada iktidar değişmiş, yeni bir bakan gelmişti. Basının da yardımı ile tek ders sorunu yeniden ortaya atılmış, veliler harekete geçmiş, bu nedenle tek dersten sınıfta kalanlara bir sınav hakkı daha verilmesi yaygarası kopmuştu. Yeni Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmış, seçmenlere söz verdiğini, tek dersten sınıfta kalanlara bir sınav hakkı daha verilmesini, tek dersten borçlu sınıf geçmenin kaldırılması gerektiğini belirtmişti. Tek dersten borçlu sınıf geçmenin kaldırılması kararına kurulun neredeyse 1/3 muhalif kalmıştı. Fakat böyle bir kararı bir yıl önce almış olan kurulun bir yıl sonra baskı ile değiştirmesi de hoş görülebilecek bir tutum değildi. Gerçekte ele alınması gereken sorun ortaokul, lise programlarını alıp 7. Şura kararları uyarınca bireysel özellikleri karşılayabilecek bir esnekliğe kavuşturmaktı. Ortaokul düzeyi için her şey hazırlanmış fakat iktidar değişikliği üzerine uygulanmaya aktarılmayarak rafa kaldırılmıştı. Bu gerçekleri dinleyen bakan, bunların uzun süreli işler olduğunu kapılara ve sokaklara yığılmış olan muzdarip velilerin dertlerine bir çare bulunmasında direniyordu. Uygun bir dille kendilerinden böyle bir karara kurulu alet etmemesi, makamın yetkisini kullanarak böyle bir karar alabileceği belirtildi. Fakat aradan birkaç ay geçmeden kurul üyelerinin büyük çoğunluğu öğretmenlik görevlerine iade olundular. Kurulun sorunu yalnız bakanlarla değildi. İcra daireleri kendilerinin çözümlemesi gereken birçok sorunları da sorumluluktan kurtulma düşüncesiyle çözüm için kurula sevk ediyorlardı. Bu tür girişimleri de kurul, tedbir düşünmesi gereken makam sizsiniz diye geri çevirmiyordu. Bunun ilginç örneklerinden birisi ilçe okullarından birisine ilişkindi. Dairesi buraya yabancı dil öğretmeni atayamamıştı. Öğrenciler yabancı dil dersi görmeden son sınıfa gelmişlerdi. Okul müdürü bağlı olduğu daireye bu son sınıf öğrencilerine diploma verilip verilemeyeceğini soruyordu. İcra dairesi de bunu kurula havale ederek işin içinden sıyrılıvermek istiyordu. Uzun tartışmalar sonunda yaz dönemi için bu okula yabancı dil öğretmeni görevlendirilmesini, 3 aylık yoğun bir öğretimden sonra sınavlarının yapılıp başarılı olanlara diplomalarının verilmesi önerildi. Yaz tatili geçtikten bir süre sonra aynı icra dairesi okulun bir tenkit yazısında kurula sevk ederek ellerini yıkamaya kalktı. Bu yazıya göre bakanlık yaz dönemi için yabancı dil öğretmeni sağlayıp gönderememiş, kurs yapılamamış, şimdi bu son sınıf öğrencilerine nasıl bir işlem uygulamak gerekmiş. Burada 5 yıl süren üyeliğin muhasebesini yapmaya koyulduğum zaman bu süre içinde sevk edilen evrak dışında pek bir şey okuyup yazamadığımı söyleyebilirim. Buna karşın çene ve kulaklarım gereğinden fazla çalışmıştı. Olumlu sayabileceğim tek hizmet, test ve araştırma bürosundaki danışmanlık görevime ilişkin olarak başladığım meslek terimleri sözlüğü ile rehberlik araçları geliştirmeye ilişkin ortak çalışmalar oldu. Sanırım bakanlık kızıp bize esas görevlerimiz iadeye karar vererek bir tür kahır yüzünden lütufta bulundu. 20. Bölüm Üniversite. 30 yıldan beri bakanlığa bağlı çeşitli kuruluş ve hizmetlerde çalışmıştım. İşin başından itibaren alışılmış yollardan, alışılmış makam ve hizmetler yönünde ilerleyip yükselmeye özen duymamıştım. Daima kimsenin el atmadığı, ilgi çekmeyen ya da unutulmuş işlere yönelerek kendine bir uğraş alanı yaratmayı yeğe tutmuştum. Müdür, müfettiş, genel müdür gibi şeyler olmayı istesem hemen karşıma görmeden bu işleri nasıl başarabilirsin gibi bir soruyla çıkarlardı. Oysa Gazi'de bir özel eğitim bölümü kurup başkanlığını üstlenmem, bir köyler okulu kurup müdürlüğünü almam öyle yadırganmıyordu. Hocalıktaysa yeterliğimi kabul ettirmiştim. Böylece bana alışılmış ve kurul üyeliğine atanmam da yadırganmamıştı. Buna rağmen bakanlık örgütü içinde çalışmanın huzursuzluk veren bir yanı olduğunu fark etmemek de mümkün değildi. Bir bakanın önemseyip yürütmeye giriştiği bir işi yeni gelen tutmuyor ve bambaşka bir şeye el atabiliyordu. Sanki bakanlığın süreklilik gösteren bir eğitim politikası yok gibiydi. Bunun ilginç örneklerinden birisi öğretim diliydi. Türkçe'yi yabancı diller hegemonyasından kurtararak arıtmak ve yeterli bir bilim dili kurumuna getirmenin politika ile hiçbir ilişkisi olmaması gerekir. Oysa bir parti iktidardayken artık Türkçe'ye önem verir. Tüm ders kitaplarının böyle yapılması istenirdi. Hatta öğretmenlerden sınıf içinde de bu dili kullanmaları istenirdi. Derken iktidar değişir, kitaplar, yazışmalar ve dersler yeniden ağdalı Osmanlıca'ya dönüştürülmeye geçilirdi. Buna ilişkin benim de kişisel bir serüvenim olmuştu. Yabancı bir dilden çevirdiğim Ergenlik Ruh Bilimi adlı kitabımı bakanlık basmak üzere satın almıştım. Kitap matbaada dizgideyken iktidar ve bakan da değişmişti. Bununla birlikte Arı Türkçe'nin adı Uydurma Türkçe oluverdi.